Vahiy 3. bölüm Mesih'in Sart'taki topluluğuna mektubuyla başlar. Kilise tarihinin büyük resmine baktığımızda Sart İsa'dan sonra 1517 ile 1800 yılları arasına ilişkin Protestan topluluğunu temsil etmektedir. Bence bu Martin Luther 95 maddelik bildirisini Almanya'da Wittenburg'daki kilisenin kapısına çakmasıyla başlamıştır. Reform ile başlayan bu çağ bizi kilise tarihindeki yayılma hareketinin başlangıcına dek götürecektir. Sart, Lidya krallığının başkenti ve o bölgenin en eski ve önemli şehirlerinden birisiydi. İç kesimlerinde Gediz Vadisi'nde yüksekçe bir düzlükte kurulmuştu. Bir kenara hariç birbirine dik tırmanılması olanaksız düz kaya duvarlarla çevriliydi. Bir kez bir vaiz arkadaşımla birlikte tepeye ulaşmaya çalıştık ancak yorulup bundan vazgeçtik. Uygarlık ve ticaret geliştikçe daha düz ve alçak olan batı kısmına yeni bir şehir daha inşa edildi. Eski şehir Akropol olarak kullanıldı. Şehir iki tane kabul edildiğinden kente çoğul bir sözcük olan Sardis ya da Sardis denildi. Bölge Sart çayı ile sulanmaktaydı. Sardes halı merkezi olarak ünlendi ve gelişti. İlk maliyeli para orada basılmıştır. En son kral Krezüs'tü ve Kraius'a yenik düştü. Krezüs'ün dünyanın en zengin kişisi olduğu ve her dokunduğu şeyin altına döndüğüyle ilgili bir rivayet vardır. Sart sonra sırasıyla Perslerin, İskender'in, Antiochus'un ve Romalıların idaresi altına girdi. Tiberius dönemindeki bir depremle de son olarak yıkılmıştır. Bugün Kibele ve Apollo tapınaklarının kalıntıları bu bölgede görülebilir. Dünyada seyrek rastlanan tarzda bir çift tapınaktır. Kibele, Efes'te Diana diye tanınırken içeriye doğru girildikçe doğa tanrıçası haline dönüşmüştür. Diana ay tanrıçası, Apollo da güneş tanrısıydı ve kardeştiler. Bu da yine Efes'teki bozulmuş bir ibadet şekline işaret etmektedir. Sart'ta geniş çaplı kazılar yapıldı. Spor salonu ile sinagogu yeniden buldular. Oradaki Roma yolunu da ortaya çıkarttılar. Vahiy 3. bölüm 1. ayette Sart'taki kilisenin meleğine yaz. Tanrı'nın 7 ruhuna ve 7 yıldıza sahip olan şöyle diyor. Yaptıklarını biliyorum. Yaşıyorsun diye at yapmışsın ama ölüsün. Tanrı'nın 7 ruhunu ve 7 yıldızı kendinde bulunduran şu sözleri bildirmektedir. Burada kendisini Sart'taki topluluğa Tanrı'nın 7 ruhuna sahip olan kutsal ruhu dünyaya göndermiş olarak sunmaktadır. Belirttiğim gibi Sart Protestan topluluğunu temsil eder. Bugün topluluklar Tanrı'nın ruhunun çalışmasına muhtaç durumdadır. Karanlık çağlarda da kutsal ruh dünyadaydı ve çalışmaktaydı. Martin Luther, John Calvin, John Knox ve diğer birçoklarının yüreklerinde çalıştı. Yaptıklarını biliyorum. Bu övgü içeren bir ifadedir. Hatırlayacağınız gibi reform hareketinde imanla aklanma öğretisi öğretilmektedir ve bu iman da eylemleri ortaya çıkartan güçtür. Yaşayan topluluk olarak ad yapmışsın ama ölüsün diyor. Batı dünyasında protestanlık da bugün biraz bu durumdadır. Yaşayan ölü olmak gerçekten de ürperticidir. Reform hareketinin tüm gerçeği ortaya çıkardığını düşünmemeliyiz. Örneğin eskatoloji, peygamberlik gibi konular günümüzde gelişmeye başladı. Vahiy 3. bölüm 2. ayette uyan, geriye kalan ve ölmek üzere olan ne varsa güçlendir. Çünkü yaptıklarının Tanrım'ın önünde tamamlanmamış olduğunu gördüm der. Burada ikinci bir suçlama söz konusudur ve Sart için ayrı bir anlamı vardır bunun. Söylediğim gibi Sart bir tepe üzerine kurulmuştu. Yalnızca güney tarafından şehre girmek mümkün oluyordu. Sart'ı koruyacak gözcülerin de orada bulunması gerekirdi. Ancak nöbetçiler uyuyakaldı ve şehir düşmanın eline İsa'dan önce 549 yılında Kirius'un askerleri tarafından işgal edildi. Evet, Kirius'un askerleri siperlere tırmandılar ve yine 218 yılında büyük Antikos'un nöbetçilerin dikkatsizliğinden yararlanıp şehri ele geçirdiğini biliyoruz. Rab Sart'taki topluluğa ne diyor? Uyan. Tarihlerinde iki kez uykuya yakalandıklarından bu durum onlar için utanç verici olmalıydı. Bazı kilise toplulukları İsa Mesih'in gelişinden çok yapılması gereken şeylerle uğraşırlar. İsa Mesih'in gelişi çok yaklaştı. 100 yıl sonra da olabilir ancak uyanık bir şekilde beklememiz de gerekir. Sart düşmanın ne zaman geleceğini bilmiyordu ve biz de Mesih'in ne zaman geleceğini bilmiyoruz, bunu asla da öğrenemeyeceğiz. Mesih'in geliş tarihinin yaklaşık olarak bile bildirilmemesi, onun gelişini sürekli bekliyor olmamız için önemlidir. Kutlu umudu, Ulu Tanrımız ve Kurtarıcımız Mesih İsa'nın yüceliğinin belirlemesini beklememiz kutsal kitapta buyrulur. Titus 2. bölüm 13. ayet bizi bu konuda teşvik eder. Zaman belli olsaydı herkes kendisini hazırlayabilirdi, ancak siz bilinmeyen saat için her an hazır olmalısınız. Rab İsa imanlara her zaman hazır durumda olmalarını buyurmaktadır. Tanrı'nın önünde senin işlerinin tamamlanmış olduğunu gördüm diyor ayette. Kiliseler, yani inanlar toplulukları Tanrı sözünün yetkisine, insanın düşmüşlüğüne ve imanla aklanmaya inanır. Reform, bozuk yollara geri dönüş değildir. Vahiy 3. bölüm 3. ayette, bu nedenle neler aldığını, neler işittiğini anımsa, bunları yerine getir, tövbe et. Eğer uyanmazsan hırsız gibi geleceğim. Hangi saatte geleceğimi hiç bilemeyeceksiniz der. Bu nedenle aldığın öğretiyi nasıl duyduğunu anımsa demektedir. Bunları yerine getir ve tövbe et. İnancın temellerine sıkıca sarılmaları gerekiyordu. Reform hareketiyle altı çizilen önemli gerçekler yine yitirilmekteydi. Örneğin bazı kiliseler Tanrı sözünün yetkinliğine olan inançlarını yitirmeye başlamıştır. Bazıları insanın güçsüzlüğü öğretisine sarılmak yerine dış görünümü düzeltmek ve küçük kurallar getirerek bu sayede imanlı bir yaşam sürebileceğini öne sürülmektedir. Ayrıca imanla aklanma öğretisinden uzaklaşıp kurtulmak için bir şeyler yapılması gerektiği de belirten kiliseler var. Toplulukların başlangıcında olmayan şeyler buralarda öne sürülmektedir. Eğer uyanmazsan hırsız gibi geleceğim ve hangi saatte üzerine geleceğimi bilmeyeceksin diyor. Öğrendiğimiz gibi Sart bir yere hariç ulaşılması zor bir tepeye kurulmuştu. Her yerde olduğu gibi Türkiye'mizde de toprak kaymaları olduğundan 2000 yıl önce Elçi Paulus ve Yuhanna'nın zamanında bu tepe bugünküne göre çok daha yüksekti. Buna karşın düşman askerleri iki kez şehre girmeyi başardı. Bunun nöbetçilerin uyumasından dolayı olması şehir için utanç verici olmuştur. Rab uyan der. Rab her an gelebilirim diyor. Sartlılar düşmanının ne zaman geleceğini bilmiyordu. Biz de Rabbin ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Bu nedenle her zaman uyanık kalmamız gerekir. Vahiy 3. bölüm 4. ayette ise ama Sart'ta aranızda giysilerini lekelememiş birkaç kişi var ki beyazlar içinde benimle birlikte yürüyecekler. Çünkü buna layıktırlar diyor. İsrail'de hiçbir zaman tüm ulus değil bir kesim insan Tanrı'ya bağlılığını sürdürdü. Burada da birkaç kişi şeklinde bu kişiler ifade edilir. Luka 12. bölüm 32. ayette Rab topluluğuna küçük sürü demektedir. Bugün de topluluklar arasında Tanrı'nın sözüne sadık, ona bağlı imanlılar var. Günahlı işlerinden uzak durur ve onlarla bir ortaklık kurmazlar. Kiliselerden yani inanlılar topluluklarından birçok değerli kişi çıkmıştır. Reform hareketinin önde gelenlerinden Martin Luther ve John Calvin hemen bu konuda dikkati çeker. İskoçya için çok çaba harcamış olan John Knox, Tanrı'nın kurtarışını anlattığı İmanlının Yolculuğu adlı kitabı yazmış olan John Bunyan, Metodist Kilisesi'nin kurucusu olan John Wesley bu kişilerin arasında sayılabilir. Tarihçiler Wesley'e Fransa'yı yıkan devrimden İngiltere'yi kurtardığı için ayrıca önem vermektedirler. Wesley tüm İngilizlerin en büyüğü olarak anılmaktadır. Bundan başka Afrika'ya gidip orayı keşfeden John Moffat ile David Livingstone da bu kişiler arasında sayılmaktadır. William Carey Hindistan'a gitmiş ve sonradan da zayıf bir yapısı olan Henry Martin onu izlemiştir. İnanlar topluluğunda gerçekten de kendini temiz tutmuş ve Tanrı'nın sözüne bağlılığını sürdürmüş pek çok kişi var. Bugün de böyle çok değerli pek çok kişiyi sayabilirim, ancak bazılarını unutabileceğimi düşünerek bunu yapmak istemiyorum. Roma Kilisesi de karanlık çağlarındayken bile büyük kişiler çıkarttı. Ancak bu sistemin iyi olduğunu da göstermez. Katoliklik ya da Protestanlık şeklinde sistemler geliştirmek sonucuyla Mesih inancının öğretilerinden sapmış toplulukların doğmasına bu kişiler yol açabilir. Vahiy 3. bölüm 5. ayete geldiğimizde şunu kabul etmek gerekir ki 5. ayet zor bir ayet. Diyor ki galip gelen böylece beyaz giysiler giyecek. Onun adını yaşam kitabından hiç silmeyeceğim. Babamın ve meleklerinin önünde o kişinin adını açıkça anacağım. Galip gelmek eski deyimle yengi kazanmak kişinin akli yeteneği ya da gücü ile ilgili değildir. Mesih'in kanı sayesinde gerçekleşir. Evet, bu ayette anlaşılması güç bir ifadeyle karşılaşıyoruz. Ayeti bir daha okuyalım. Onun adını yaşam kitabından hiç silmeyeceğim. Babamın ve meleklerinin önünde o kişinin adını açıkça anacağım. Soy ağaçlarına baktığımızda özellikle vurgulanan iki soy ağacını görüyoruz. Bunların ilki Adem'in soy ağacı kitabındadır ve Yaratılış 5. bölüm 1. ayette karşımıza çıkar. Hepimiz bu kitaptayız, ancak bu bir tür ölüm kitabıdır. İkinci olarak ise İsa Mesih'in Matta 1. bölüm 1. ayette soy ağacı kitabı ifadesiyle karşılaşırız. Bu pek sık kullanılan bir ifade değildir. Yalnızca Adem ve Mesih İsa için kullanılır. İsa Mesih'in soy ağacı kitabı yaşam kitabıdır. Mesih İsa'ya iman ettiğimizde adlarımız bu yaşam kitabına yazılmaktadır. O zaman da şöyle bir soru ortaya çıkar. Yaşam kitabına yazıldıktan sonra çıkmak mümkün olabilir mi? Bir imanlı kurtuluşunu yitirebilir mi? Hayır, bu doğru olsaydı Rab İsa Yuhanna 10. bölüm 28. ayette şöyle demezdi. Onlara sonsuz yaşam veririm. Onlar sonsuza dek yok olmayacaklardır. Hiç kimse de onları elimden kapamayacak. Kutsal kitapta defalarca kurtuluş güvencesi bize verilmektedir. Bu ayeti iyi bir şekilde açıklayan bölümlerin bulunduğu Dr. John Walward'un İsa Mesih'in Esinlemesi adlı kitabında bir yeri sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesih'e olan imandan ötürü adlarımızın silinmeyeceği vaadi bulunmaktadır. Bazısı bu kitabın kurtulanların listesi olmayıp Mesih'in uğruna öldüğü kişilerin listesi olduğunu söyler. Bu liste sonsuz olacaktır, çünkü Mesih herkes için ölmüştür. Ancak sorumlu yaşa gelince Mesih'i kabul etmek ya da reddetmek kişiye bağlı olacaktır. İsa Mesih'in kurtarıcısı olduğunu reddedenlerin adları silinir, diğerlerininki kalacaktır. Ayrıca babanın ve gökteki meleklerin önünde bu isimler duyurulacaktır. Öyle inanıyorum ki bu oldukça sağlam bir yorum. Vahiy kitabının özel bir önemi var. Vahiy 13. bölüm 8. ayette, 17. bölüm 8. ayette, 20. bölüm 12 ila 15. ayetler arasında, 21. bölüm 27. ayette adları yaşam kitabında kayıtlı olanlarla olmayanlara ilişkin noktalar bulunmaktadır. 22. bölümde bu konuyu yeniden ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Bazıları vahiy 20. bölüm 12. ayetteki iki kitaptan birinin iman edenlere ilişkin değerinin de gerçeğe ilişkin olduğunu öne sürer. Bazı adların iman edenler kitabından silindiği, ancak gerçeğin kitabından silinmediğini düşünmektedirler bu kişiler. Bazı yazarlar da başlangıçta herkesin adının yaşam kitabında yazılı olup sonradan silinenlerin olduğunu iddia etmektedir. Kişinin kararsızlığı ya da Mesih'i reddetmesi ölüm sırasında adının silinmesine neden olacaktır. Her iki görüşünde iyi ve zor kabul edilir yönleri bulunmaktadır. İnancım şudur ki Sart'ta bulunanlar arasında kimse kurtuluşa kavuşamazdı. Ancak Rab orada da adları yaşam kitabından silinmemiş kişiler olduğunu söyler. Yani Sart'ta kurtulmuş kişiler vardı. Önemli olan kuzunun yaşam kitabında kayıtlı olup olmadığımızdır. Vahiy 3. bölüm 6. ayetti. Kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin der. Mesih'in topluluklarının Tanrı sözü ve kutsal ruh yoluyla Mesih'in verdiği mesajı işitmesi çok önemlidir ve bu gerekir. Vahiy 3. bölümde Mesih'in Filadelfya'daki topluluğuna mektup yer alır. Bence Filadelfya'daki topluluk 19. yüzyılın başından ikinci gelişe dek olan uyanış içindeki topluluğu temsil eder. Bu Tanrı sözüne sırtını dönmüş olan bir topluluktur. Bugün hem Protestan hem de Katolik ülkelerde binlerce insan Tanrı sözünü duymak istemekte ve bunun için uğraşmaktadır. Böyle bir dönem Filadelfya topluluğunda da bulunmaktaydı. Filadelfya bugün küçük ama güzel, varlıklı bir kasabadır ve Türkiye'mizde bulunmaktadır. Kıyıdan 200 kilometre kadar içeride güzel bir vadide kuruldur. Oldukça geniş bir vadidir ve Gediz Irmağı'nın kollarıyla sulanır. Şehir 4-5 tane tepenin üzerine kurulmuştu. Bugün oldukça yayılmış durumda, tipik bir Ege kasabasıdır. Filadelfya, Türkiye'deki bugünkü ismiyle Alaşehir, depremlerin sık görüldüğü bir bölgedir. Savaşlar ve depremler nedeniyle burada nüfus yüksek tutulmaktaydı. Doğudan gelen Timurlenk ve diğer komutanların orduları oradakilerin tümünü öldürdü. Bugün orijinal halktan burada kimse yoktur, ancak şehirde her zaman oturanlar oldu. Bu şehir Yunanistan'ın Anadolu'daki Lidya'daki bir uzantısı gibiydi. ve Yunanlılar onlara kafir ya da barbar derdi. Hatta o günlerde Yunanlı olmayanların tümüne barbar denirdi. Orada önceleri Lidya dili konuşulurken elçilerin zamanına kadar Yunanca bu bölgeye hakim hale gelmiş ve tipik bir Yunan sömürgesi durumuna gelmişlerdi. Yunan kültürünün Asya ve Anadolu'da temsil edildiği en uç noktayı işte burası oluşturmaktaydı. Buraya küçük Atina diyenler de vardır. Aynı zamanda Efes, İzmir, Bergama gibi büyük şehirleri almaya gelen orduların pusuya düşürüldüğü bir yerdi burası. Ordular bulunur ve batıya ilerlemek isteyen düşman engellenirdi. Philadelphia, erozyonların sık görüldüğü bir yerdir ve toprak alüvyonlu yani çamurlu ancak oldukça verimli bir topraktır. Defne ağaçları ve akla gelebilecek her türlü çiçekle bezenmiştir bölge. Aynı zamanda şarapları ünlüdür. Tepeler bağlarla kaplıdır ve Bakus'un baş figürü olan basılı paralar burada bulunmaktadır. Şehir çoğunun sandığı gibi adını kutsal kitaptan almaz. Bergama kralı Evmenes'e kardeşi Attalos'un duyduğu sevgiden ismini almaktadır. Kardeşçe sevgi diye ifade edilebilir. İsa'dan sonra 17 yılında büyük bir deprem şehri tümüyle yıktı. Aynı depremde o bölgedeki Sart ve öteki şehirlerde yıkılmıştı. Zamanın imparatoru Tiberius şehirlerin yeniden yapılması için günümüz parasıyla 1 milyon doları bu bölgeye tahsis etti. Bu İzmir topluluğundan başka Rabbin suçlamada bulunmadığı tek topluluktur. Neden? Çünkü Tanrı sözüne yönelmiş bir topluluktur. Bu iki topluluğun olduğu yerlerin bugüne kadar varlıklarını sürdürmeleri ilginçtir. Bununla birlikte Philadelphia ile ilgili olarak size aktarmak istediğim bir başka ilginç özellik var. Birincisi orada Hristiyanlığın 12. ve 13. yüzyıla dek etkili olduğunu gösteren Bizans kiliselerinin kalıntılarıdır. Bizans kilisesinin kalıntıları halen orada ise de göze çarpan direkt birçoklarının inandığı ve rehberlerin anlattığı gibi 12. ayetteki direkt değildir. Oraya ilk gidişimden önce bir kitapta büyük bir amfiteyatronun resmini görmüştüm ve rehberden de beni oraya götürmesini istedim. Amfiteyatrosu yoktu ama küçük bir kafeterya artık oradaydı. Oradaki kişi bir amfiteyatronun bulunduğunu ancak bir direği hariç tamamen yıkıldığını ifade etti. Ağaçların altında gizli duran bu direğin fotoğrafını çektim. Niçin bu amfiteyatro yıkılmıştı? Nedeni şudur. Yol üstünde olan bu kent yüzyıllar boyunca sürekli savaşlara maruz kalmış, defalarca da deprem görmüştür. Böylece oradaki eserler, yapıtlar yok olup gitti. Philadelphia Haçlı Seferleri sırasında Hristiyanlarla Arapların, daha sonra da Türklerle Yunanların savaştıkları yerlerden de biridir. Philadelphia topluluğu 13. yüzyılda da varlığını sürdürdü. Bu topluluk çevre bölgelere müjdeyi yayma potansiyeline sahipti ve bunu da yapmaktaydı. Tanrı sözüne geri dönüp öğretmeye başladığı için ben buna uyanış yaşamış topluluk derim. Bu kanımca bugün inanlılar topluluğunda gördüğümüz bir durumu da temsil etmektedir. Kutsal kitabın öğretilmesi kesinlikle yeni bir şey değil ancak geçen yüzyıldan beri daha popüler haline geldi. Kutsal kitabı öğreten radyo programlarımızda tam böyle bir döneme denk geliyor. Vahiy 3. bölüm 7 ve 8. ayetlerde şöyle yazar. Philadelphia'daki kilisenin meleğine yaz. Kutsal ve gerçek olan, Davut'un anahtarına sahip olan, açtığını kimsenin kapayamadığı, kapadığını kimsenin açamadığı kişi şöyle diyor. Yaptıklarını biliyorum. İşte önüne kimsenin kapayamayacağı açık bir kapı koydum. Gücünün az olduğunu biliyorum. Yine de sözüme uydun, adımı yatsımadın. Philadelphia topluluğuna yaz diyor. Melek topluluğun önderi olan kişidir muhtemelen. Bu topluluklarda Rabbin kullandığı yöntem budur. Kutsal ve gerçek olan, Davut'un anahtarına sahip olan, açtığını kimsenin kapayamadığı, kapadığını kimsenin açamadığı kişi şöyle diyor. Rab bu sözlerde 1. bölümdeki büyük başkâhinden, yüceltilmiş Mesih'ten görünümler vermektedir. Burada kutsal olduğunu anımsatır. Doğumunda kutsaldı, ölümünde kutsaldı ve bugün bulunduğu yerde kutsaldır. Doğumunda melek Meryem'e seslenirken, Luka 1. bölüm 35. ayette şöyle dedi. Melek ona şöyle yanıt verdi. Kutsal ruh senin üzerine gelecek. Yüceler yücesinin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana, kutsal Tanrı oğlu denecek. Ölümünde de kutsaldı. Elçilerin İşleri 2. bölüm 27. ayette, çünkü sen canımı ölüler diyarına terk etmeyeceksin. Kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin denir. O ölümünde ve dirilişinde de kutsaldı. Ne kadar harikadır. O bugün de tahtında kutsaldır. İbraniler 7. bölüm 26. ayette, böyle bir başkâhinimiz kutsal, suçsuz, lekesiz, günahkarlardan ayrılmış, göklerden daha yücelere çıkarılmış bir başkâhinimiz olması uygundur der. Gerçek olan Yuhanna 14. bölüm 6. ayette şöyle ifade edilir. Yol, yaşam ve gerçek benim der İsa Mesih. Gerçek, mükemmel, tam ve içten olandır. Musa gerçek ekmeği sunmamıştı. Gerçek ekmek Yuhanna 6. bölüm 32 ila 35. ayetlere göre İsa Mesih'tir. Davut'un anahtarına sahip olan diyor. Bu Vahiy 1. bölüm 18. ayetteki ölüm ve ölüler diyarının anahtarlarından farklıdır. Burada evrenin yöneticisi konuşur. Luka 1. bölüm 32 ve 33. ayetlerde o büyük olacak, kendisine yüceler yücesinin oğlu denecek. Rab Tanrı ona atası Davut'un tahtını verecek, o da sonsuza dek Yakup'un soyu üzerinde egemenlik sürecek, egemenliğinin sonu gelmeyecektir der. Bin yıllık dönemde Davut'un tahtında oturacaktır, ancak halen babasının sağında düşmanlarının ayaklarına serileceği zamanı beklemektedir. Matta 28. bölüm 18, 19 ve 20. ayetlerde şöyle der. İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi. Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Vahiy 3. bölüm 8. ayette yaptıklarını biliyorum. İşte önüne kimsenin kapayamayacağı açık bir kapı koydum. Gücünün az olduğunu biliyorum, yine de sözüme uydun, adımı yatsımadın der. Biz bu ayeti bazı dönemlerde programlarımızın tanıtımında kullanıyoruz. Bizim için özel bir anlamı var. Philadelphia topluluğu Tanrı sözüne bağlı bir topluluktu. O topluluğa bugün Protestan, Katolik ya da başka bir ad veremezdik. Dünyada Tanrı sözüne sadık kalan tüm toplulukları temsil etmektedir.